Ayrım 7.
Sayfa 109. Cemil: Olsun, sen içinden söz verdin ona. Kendi kendimize verdiğimiz sözleri de tutmak gerekli. Bekleme listesindesin Aybahar'ın. Cemil: Bir listede arada olan kişi bir başka listede başta olduğunda eleştirilmemeli. Aybahar'ınkinde aradayım, Aysen'inkinde birinci. Cemil: Aysen'in listesinde birinci olduğunu sana kim söyledi? Ladesçi, Ladesçi Cemil. Ne kendini kandır ne beni. Cemil: Lades benim için bir oyun. Ben dürüstüm. Cemil: Kendine, birilerine ve devlete oyun oynayandan geçilmiyor bu ülke. Sen de öyle. Şimdi sen Aysen'e bağlanırsan, annen gidip biz vazgeçtik diyecek mi? Hayır. Ya Aybaharlar tüm talipler içerisinden seni seçerlerse? Kararın ne? Aybahar mı? Aysen mi? Söyle. Cemil: Ama Aysen'le tanışmamız inanılmazdı, güzeldi. Cemil: Sen bu şehre zengin, güçlü olmak için geldin. İstediğin güzellik mi? Uzun süre dolaştı Beyoğlu'nda. Kafası karmakarışıktı. Heyecanlı, mutlu, suçlu hissediyordu kendini. Ve bir de zengin ve güçlü olma konusunda eskiye oranla daha güçlü bir istek vardı içinde. Akşama doğru sahafa gitmeye karar verdi. Adrese bakıp heykeli arkasına, Alman hastanesini sağına alıp yürüdü. Sahafı buldu sonunda. Sağ kolda derme çatma çatısı naylon ve teneke kaplı bir dükkandı. Kapıdan kafasını uzatıp, "İyi akşamlar, sahaf Raif Bey siz misiniz?" diye sordu Cemil. 40 yaşlarında, kısa boylu, şişmanca bir adam. "Ben Raif, ancak sahaf değil, sayfacıyım." diye yanıtladı. "Ben Cemil, Demir Tiritçi'nin size selamı var, tanışmamızı istedi." Bu sözleri duyan Raif, "Vay bizim Demir. Tiridi çıkmadı mı onun hala?" diyerek sıcak bir ifadeyle Cemil'in elini sıktı, dükkana buyur etti. Bir CD çalardı, müzik çalmaktaydı. 19. Cemil ilk kez bir sahafa giriyordu. Ufacık dükkan kitaplarla doluydu. Raflar dikine enine kitaplarla, yerler kitap yığınlarıyla kaplıydı. Dolaşacak yer yoktu. Birer küçük hasır tabureye oturdular. CD'de ağır ve vakur bir müzik çalıyordu, klasik Türk müziği. Bir grup insan döne döne ilerliyordu sanki. "Sahaf değilim, sayfacıyım dediniz. Yanlış mı söyledim?" diye sordu Cemil. "Sahaflık büyük iştir. Üstat olmayı gerektirir. Bu sıfata layık ağabeylerimiz var. Bizim haddimizi bilip sayfacıyım dememiz gerekir. Sahaf yalnızca kitap satmaz. Sattığı ve satmadığı kitaplar hakkında derin bilgi edinmiştir. Nasıl ki parmağındaki yüzüğü satan her kişi ben sarrafım dememeli. Eski kitap satan herkes de kendini sahaf bellememeli. Sarraf altının kalbini bilmeli. Sahaf bilgiyi toplamayı ve sarf etmeyi sevmeli. Ben sayfacıyım sonuçta." Raif'in sözlerinde incelik, belki de ayrı bir büyüklük vardı. Tavrı takdire değerdi. Taklidi zordu. Cemil düşündü. "Siz sahaf değilim, sayfacıyım diyorsunuz. Ne olduğunuzu biliyorsunuz, işiniz ortada. Bense ne olduğumu bilmiyorum galiba. İşletme mezunuyum, bir yeri işlettiğim yok. Bir fabrikada çalışıyorum, iyi bir maaşla ama ne iş yaptığımı anlayamadım hala." Cemil konuşurken Raif onu gözüyle, kulağıyla, kalbiyle dinliyordu. Bir ara Cemil müziği fark etti. Müzik küf kokulu loş dükkanı capcanlı bir ruhla dolduruyordu. Biter gibi olduğunda yeniden alevleniyordu. Oturmuş bir kültürün oturmayan insanları dik başlı ve gururlu ayakta çalıyorlardı sanki. "Raif abi, bu çalan ne?" diye sordu Cemil. "Gazi Girayhan'ın mahur peşrevi. Girayhan benim atalardan, mızrağına değil mızrabına hayran olduğum bir besteci," diye cevap verdi. Tam anlamadı Cemil. Yalnızca peşrev diye aklında tutmaya çalıştı. Demek ki bu bir peşrevdi. "Raif, iki tür sayfacı var bu şehirde. Birinci grup benim gibi haddini hududunu bilen sayfacılar. İkinci grup üç kağıtçılar. Bunlar Osmanlıca el yazması kitapları alıp sayfalarını yırtar, sonra üzerlerine minyatür çizip tek tek satarlar. Bu bir kültür talanıdır. Orman yağması gibi eski kültürün yağmalanmasıdır. Biz bütün halinde satarız eski kitabı, asla yırtmayız. Onlar ise yırtıcı. 150 sayfalık yazma bir eseri benden 100 liraya alır bunlar. Sayfalarını yırtıp minyatür yapar, her birini 20 liraya satar, 3000'e yakın kazanırlar." "Yetkililer niçin ilgilenmiyor?" "Geleceğini korumayan bir ülke geçmişini de korumaz. Sadece geçmişe saygısı olduğunu iddia eder. Bugün ormanı koruyamayan toplum eski ağaçlardan yapılmış kağıtlara tek tek kamış kalemle yazılan kitapları da koruyamıyor işte. Ormanlarımızı gerçekten koruma altına aldığımız gün yazma eserleri de koruyacağız. Her ikisi de hala kalmışsa eğer. Üzüldüm. Üzülme. Her toplum layığını bulur. Tencerenin büyüklüğü önemli değildir. Her konu kendini midesi büyüklüğünde doyurur. Biz milletçe neye layığız tereddüt ediyorum bazen. Anadolu'muzda ne yaparlar biliyor musun? Bir dedenin eski Türkçe kitapları vardır. Yalnızca o okuyabiliyordur. Adam ölür. Çocukları, torunları bir çuvala koyarlar. Kitaplarını tarlaya gömerler. Niye? Şimdi kitaplar Arap alfabesiyle yazılmıştır. Halkımız Arap alfabesiyle yazılmış tüm kağıtları Kur'an-ı Kerim'i çağrıştırdığı için kutsal sayar. Aslında bütün kağıtlar değil, Kur'an kutsaldır ama böyle ince ayrıntılara dikkat etmez halkım. İşte bu eski yazıyla yazılmış kitaplar dede öldükten sonra ortalarda durursa çoluk çocuk yere atar, üzerine basarız, günah gireriz düşüncesiyle tutup toprağa gömerler. İşte biz bodrumlarda çürüyen, çöplüklere atılan, sıklıkla yok pahasına çuvalla satılan kitapları toplarız. Bazen bir kitap buluruz, efsanemiz olur. Aslında her saf bir gömü meraklısı gibi hayatının hazinesini arar sürekli. Bazı müşterilerimiz de öyle. Gelip gömü ararlar bu kitap yığını içinde. Unutamadığınız bir anı var mı abi? Dünya sahaflarının efsane isimleri vardır. Hans Peter Kraus mesela, nadir kitap ustası. 1501 tarihli Ahisopos, 1608 tarihli ilk Kral Lear ve nice el yazması kariyeri olmuştur. Türk sahaflarının efsanesi dersen Divan-ı Lügat-ı Türk'ün bulunuşudur. Osmanlı'nın son döneminde İstanbul'da yaşayan, aslen Diyarbakırlı olan Ali Emiri Çelebi adlı bir kitap kurdu varmış. Bir gün bir sahafta yeni gelen kitapları karıştırırken Arap alfabesiyle kaleme alınmış dili Türkçe bir kitap buluyor. O güne kadar gördüğü en eski tarihli Türkçe kitap. 1072'de yazılmış Divan-ı Lügat-ı Türk. Çelebi önemli bir şey bulduğunu anlıyor, eli ayağı titremeye başlıyor. Kitabın fiyatını soruyor. Sahaf abimiz üç kağıtçı gruptanmış. Aslında kitabı iki altın fiyat biçmiş ama Çelebi'deki heyecanı görünce ayaküstü beş altına çıkarıvermiş. Çelebi'nin üzerinde o kadar para yok. Hemen kitabı dükkana bırakıyor. Dükkanın kapısını sahafın üzerine kilitleyip eve koşuyor. Beş altınla dönüp kitabı satın alıyor. Kitap çalınacak diye aylarca eve kapanıyor. Kitabı da kimseye göstermiyor. Olay duyuluyor. Devrim başvekili Talat Paşa ile Ziya Gökalp evine gidiyorlar. Ziya Gökalp de Diyarbakırlı, Çelebi'nin hemşerisi. Rica minnet kitabı alıyorlar elinden bastırmak için. Kilisli Rıfat Bey yayımlıyor. İşte bize ait bir nadir kitap efsanesi. Hikaye ilginçti. Raif'i dinlerken bir yandan da Aysen'i düşünüyordu Cemil. Raif'e söz etmek istedi, vazgeçti. Cumartesi annelerini anlattı kısaca. Raif abi, neden Galatasaray Lisesi'nin önünde toplanıyorlar diye sordu. Bilmem, onların da bir taktik vereni vardır, orayı uygun görmüştür. Eğer kendileri seçtilerse muhtemelen Sezgi'yle Tevfik Fikret'e yakın olsun diyedir. Cemil niye diye sordu, Raif cevapladı. Fikret Galatasaray'ın efsanevi müdürüydü 100 yıl önce. Şair, öğretmen, 31 Mart'ta beni çiğnemeden giremezler diye okulun önüne dikilen bir hürriyet abidesiydi. Hürriyetini kaybeden ya da oğlunu Fikret'e yakın dursa çok mu? Üniversitede bazı arkadaşlarım Fikret ahlaki yozlaşmaya yol açtı derlerdi, dedi Cemil. Tamamen yanlış. Ahlaksızlık umulmadık kıyafette görülmedik zarafetle çıkar karşına. Ahlak da öyle. Fikret aydınlık bir ahlakçıydı özetle. Fuat Köprülü'yü duydun mu? Maalesef duymadım. Dünyaca ünlü edebiyat tarihçisi. Ahmet Yesevi'yi, Yunus'u bize o öğretti. Dünya görüşü Fikret'inkine tam uymuyor belki ama 1918'de Tevfik Fikret ve Ahlakı diye bir kitap yazdı Köprülü. Raif köşede karmakarışık duran kitap yanına elini daldırdı. Kolu neredeyse omzuna kadar kitapların içine girdi, çekip bir kitabı çıkardı. Bak bu kitap dedi. Köprülü bu kitapta Fikret'i över. O Hisar'ın yanındaki aşiyanda Hisar'a benzer bir namus ve erdem kalesiydi der. Okuman için verirdim ama eski yazıdır. Siz eski yazı biliyor musunuz? Satıcı sattığını bilmeli. Raif ayağa kalktı, yukarıdaki bir rafa uzandı, bir kitap çıkardı. Al bu kitabı dedi, oku. Mukadder Yakupoğlu'nun Varoluş, Ahlak ve Ölüm. Bireysel ahlakın üstünlüğünü anlatıyor, ona katılıyorum. Toplumsal ahlak ezbere ahlaktır, işe yaramaz. Bireysel ahlak ise yüceltir toplumu. Oku, sende kalabilir. Cemil, sağ ol abi. Ha, bir de gerçek bir hazine var elimde. Yeni geldi. Bizim demir tiritçi bırakmış dükkana ben yokken nereden bulmuşsa satıp parasını vereceğim. 6 defter. Raftan 6 tane defter indirdi Raif. Sarı saman kağıtlı çizgili okul defterleriydi bunlar. Ahır kapılı Ayyaş Ahmet diye birisi yazmış 6'sını da diye açıkladı Raif. Yaşamın kerteriz defterleri diyor. Balıkçılara balıkların yerini bildiren, nerede ne avlanacağını anlatan kerteriz defterlerine benziyor bunlar da. Ne zaman, nerede, ne düşünmek, nasıl davranmak gerektiği konusunda Ayyaş Ahmet'in görüşleri bence değerli. Elle yazılmış dünyada tek kopya. Her birinde bir konu. Birinci defterin adı zenginlik üzerine. İkinci defter aşk üzerine. Üçüncüsü güç, dördüncüsü mutluluk, beşincisi dürüstlük, altıncısı şöhret üzerine. Tanesi 150, altısı 800 lira. Bunları götür oku dememişti Raif. Belli ki değerliydi. Altısına da baktı Cemil. Zenginlik, güç ve aşk defterleri çekici geldi. Üçünden birini ya da üçünü birden almak isterdi. Hatta şöhreti de. Yalnız yanında yeterli para yoktu. Veterinere vermişti. Veresiye de istemedi. Hangisi cazip geldi diye sordu Raif. Hepsi ama daha çok zenginlik, güç, aşk. Raif, sen Cenizşehir'den İstanbul'a bunlar için geldin galiba dedi gülerek. Zenginliğe, güce, aşka ihtiyacım var. Herkes bunlara ihtiyacı olduğunu düşünüyor ama ben olsam dürüstlüğü seçerdim. Ülkemizde ve dünyada en fazla dürüstlüğe ihtiyaç var bugün. İnsanlar dürüst olmadan zengin, güçlü, mutlu olabileceklerini zannediyorlar. Gerçek zenginlik, gerçek güç, gerçek aşk, gerçek mutluluk, gerçek şöhret dürüstlüğe dayanır. Hırsızlık ve savaş üç kağıtçılıkla eştir. Hazreti Muhammed bak nasıl özetlemiş. Savaş bir hiledir demiş. Truva nasıl düştü? Bir tahta at soktu düşman bağrına, yenildi. Wellington dükü Waterloo Savaşı'ndan önce gerekenin 2 katı ateş yaktırıp gece ordusunu kalabalık göstermiş. Napolyon'un moralini bozmuş. İşte bir savaş hilesi daha. Atatürk, milletin hayatı tehlikeye girmedikçe savaş bir cinayettir demiş. Kaç tane kral, imparator dikkat etti bu inceliğe? Tarih boyunca krallar milletlerinin hayatının tehlikede olduğunu ileri sürüp komşularına saldırdılar. Çağlar boyunca güçlü ülkeler suda giden gemilere bindiler, sudan mazeretlerle zayıf ülkeleri yediler. Aysopos'tan günümüzde kuzular hep tehdit olmuştur kurtlara. Eti budu yerinde bir kuzu, önce korkutur kurdu, kurt her ihtimale karşı yer onu. Güçlü ve üç kağıtçı kral önce kendini kandırır sonra milletini. Üç kağıtçılığa dayalı bu tür insan halleri insanlığı mahvetti. İşte bu yüzden dürüstlük gerekli. Bir büyük ülke küçük ülkeyi kandırıp yense bu tarihe uygundur bence. Büyük balık küçük balığı yer bulduğu yerde diye karşılık verdi Cemil. Raif böyle düşünmemeli. Sen balık mısın derler sonra adama. Tarihte insan insanı yenmedi. Savaş insanlığı yendi. Savaş en büyük ahlaksızlıktır. Büyük balık küçük balığı yedi diye insanın balığa özenmesi gerekmez. Balıkların aklı ve ahlakı yoktur. İnsan aklından ve ahlakından vazgeçmesi iyi olur. Bir de şu, balıklar kendilerini geliştiremezler, insan ise kendi iradesiyle kendini geliştirebilir sessizce. Gelişmek kısık ateş gibi diri tutar dürüstlüğü. Bak şu kitap ahilikle ilgili diyerek uzanıp bir kitap aldı raftan ve devam etti. Bir günlerin güzelliği ahiliğin 7 temel ilkesi vardı. Dürüstlük en önemlisi. Ancak gelişme, geliştirme fikri yok bu ilkeler içinde. Çalma, hırsa kapılma diye ne yapmaması gerektiği söylenirdi esnafa ama ne yapması gerektiği söylenmemişti. Kendini geliştir denmemişti. Gelişme fikri yoksa eğer önce düzen bozulur, sonra iş, sonra dürüstlük gider. Raif arada bir eser daha çaldı. Bu da Türk sanat müziğinin çağdaş kadın bestecilerinden Türkan Öncü'nün bir bestesi diye açıkladı. Cemil bunları daha çok dinlemeliyim diye düşündü. Cemil, Raif'in verdiği kitapla ayrılırken birkaç gün sonra paralı gelip zenginlik, güç, aşk adlı defterlerden birkaçını almaya niyetliydi. Raif'in önerdiği dürüstlük adlı defteri almayı düşünmüyordu. Ben zaten dürüstüm. Benim paraya, güce, sevgiliye ihtiyacım var diye geçirdi aklından. 20. O gece Cemil Ayvaz'a Aysen'den söz etti. Aybahar'a karşı suçluluk hissettiğini söyledi. Ayvaz sıkıntılı bir yüzle, ne suçu abi dedi. Aybahar'la ne flört ettin, ne ailesi bir söz verdi. Tabii konuşacaksın başka kızlarla. Rahip misin sen? O Ayla'nın kız arkadaşı varsa... Ayla değil, Aysen. Tamam işte, Aysen yengemin fazladan bir kız arkadaşı varsa onu da bana ayarlasın. Ya Ayvaz, bu Aysen öyle kızlardan değil, çok farklı bir kız. Abi sen Aybahar'a da farklı diyordun. Hangi kızı beğensen farklı oluyor. Senin Gülnaz Özgüç de farklı değil mi aslanım? Ayvaz yüzünü buruşturarak. Bırak Allah aşkına şu Gülnaz'ı dedi. Gazetede gördüm birileriyle mi geziyor ne? Ofsayta düştük galiba. İnanma, mümkün değil. Barbaros Bey izin vermez böyle şeylere. Gezemez kimseyle. Yok abi, bunlar sosyetikler sonuçta. Öyle geleneği göreneği taktıkları yok. Hafta içinde Cemil Aysen'i telefonla aradı. Samimi bir konuşma geçti aralarında. İlişkilerinin adı tam konmamıştı ama bir arkadaşlık başladığı kesindi. Ancak bu arkadaşlığı flörte, sevgili ilişkisine nasıl dönüştüreceğini tam bilemiyordu Cemil. Flört etseler evliliğe dönüşecek miydi? Bunu düşündüğünde acı verici bir kararsızlık hissediyordu. Ayvaz'a danıştı. Zamanı bırak dedi Ayvaz. Aslında o da bu konuları fazla bilmezdi. Ertesi cumartesi Cemil biraz zorca ikna etti Ayvaz'ı. Sultanahmet'e gittiler. Sultanahmet Camii'ni, Ayasofya Müzesi'ni ve Topkapı Sarayı'nı gezdiler. Topkapı'yı gezerken Ayvaz birçok kez işte tarih bu dedi. Hoşlanmıştı. Tarih kitabı okumazdı ama tarihi severdi. Sultanahmet'ten Taksim'e yöneldiler. Yolda Ayvaz büyük düşünelim dedi. İstanbul'da iş kuralım, devlet ihalesine girelim diyoruz. Yeterince büyük düşünmüyoruz. Daha nasıl büyük olsun? İnternete girip dünyaya açılmalıyız. Nereye ne ihraç edebiliriz, gerçek veya hayali? Nerede nasıl bir ortak bulabiliriz? Hepsi internette gizli. Öyle internetle hayali ihracat olmaz diye karşı çıktı Cemil. Asıl internette olur. İnternet sanal ortam değil mi? Hayali ihracatın kralını yaparız vallahi internette. Ayıp olur, suç olur. Bak dostum, su yüksekten alçağa doğru akar. Para da aptaldan akıllıya doğru. Aptalın parasını akıllı yer bu dünyada. İyi de bak, su da para da alçağa doğru akar diyorsun. Demek ki üç kağıtçılık eden açık göz de alçaktadır. Alçaktır. Deme ya. Şimdi üç kağıtçılar alçak mı oluyor benim hesaba göre? Üç kağıtçılar alçaktır ama öyle büyük bir para yığınının üzerinde oturuyor ki bazısı uzaktan bakınca yüksekte görünüyorlar. Eski İstanbul'da Sülün Osman adlı bir abimiz varmış, dolandırıcıların piri. Cemil gülerek senin abin dedi. Pirimiz Sülün Osman'ın yanına köyden yeni gelmiş bir hacı ağa oturuyormuş tramvayda. Sülün'e ne iş yaparsın demiş. Sülün vallahi bu tramvay benim, onun geliriyle geçiniyorum diye cevaplamış. Hacı ağa bakmış ki pek karlı bir iş, satın alıvermiş tramvayı peşin parayla. Sonra bizim pir pır. Acaba biz de bir saf turist bulup memleketi mi satsak? Satalım da sonra bütün Interpol peşimize düşsün. Memleketi satarsak Interpol, tramvayı satarsak İstanbul polisi. Hangisi daha iyi acaba? Valla eğer AB'ye girmişsek İstanbul polisini tercih ederim. Girmemişsek Interpol'ü. Şaka maka, Sülün Osman'ı örnek alıp memleketi bir safa satma fikri pek cazip geldi bana. Sonra Karayipler veya Kanarya Adaları, bir elinde içki kadehi, bir elinde kızların beli. Samba, rumba, çaça, ömür boyu emeklilik valla. Güldüler. Cemil hem dürüst hem zengin olmanın bir yolu yok mu acaba dedi. Galiba yok. Varsa bile bu yolu bulan bilgi açıklamak için çok para istiyordur. Aslında bir dolu zengin olma yolu var ama sende cesaret yok. Ben cesaretsiz değilim. Dürüst olmak istiyorum yalnızca. Şu sırada piyasada en gözde iş Bosnalı yetimlere yardım toplamak. Acayip para bırakıyormuş. Tövbe tövbe, bu ne iş böyle? Aslanım, o yetimler büyümedi mi? Yaş kategorisine göre toplanmıyor yardım. Her yaşta yetim var. Tamam abi, ondan da vazgeçelim sayende. Dürüst bir iş sana. 3 ay kursa gidiyorsun. NDVUGH uzmanı oluyorsun. Psikolog gibi bir şey bu. Depresyonu, stresi, ananın nevrozunu filan hep tedavi ediyormuşsun. Ananın nevrozu ne? Ananın pişirdiği yemekleri yiyemiyorsun. Kusma filan oluyor galiba. Şimdi abi, açarız İstanbul'a merkez büroyu, cennet şehirde şubesini, paraya para demeyiz billahi. Şimdi biz böyle bir büro açtık mı, psikologlar, psikiyatristler bir şey demez mi diye sordu Cemil. Diyemezler abi, özgürlük var ülkemizde. Abi neydi onun adı? NDVUGH, ne derdin varsa uçur gitsin havaya. Ha, şimdi biz NDVUGH uzmanı olacaktık madem, ne diye işletme arkeoloji okuduk? İş yok, iş. Madem beni okuttuğu alanda iş bulamıyor bana bu ülke, ben de yan alana kayarım. Kişisel gelişimi. Yaş iş. Bak sana son önerim. Köy ürünleri satalım. Baldan pirince, sabundan peynire, doğal ürünler. Nasıl? Önce ufak bir dükkan kiralayacağız. Ondan sonra süpermarketlerden toplayacağız yiyecekleri. Ambalajlarını çıkartıp köy ürünleri yazacağız. Fiyat iki katı. Doğal ya. Bunlar boş ayvaz. Biz iş kurma olanaklarını araştıralım. Akşama Taksim'de sayfacı Raif'in dükkanına geldiler. Cemil yaşamın kerteriz defterlerinden birkaçını almak istiyordu. Aklında daha çok zenginlik veya güç vardı. Yeterince para almıştı yanına. Raif, ah koçum, keşke ayır deseydin. Altı kitaptan beşi satıldı, bir tek dürüstlük kaldı dedi. Cemil bir an hayal kırıklığına uğradı. Demek ki zenginlik, güç, aşk, mutluluk ve şöhret defterleri bir hafta içinde satılmıştı. Geriye bir tek Cemil'in zaten bende var dediği dürüstlük kalmıştı. Bunu da ben alayım abi dedi, satın aldı. Diğer beş kitaba önem verip aldılar. Dürüstlüğe kimse rağbet etmedi dedi Raif. Yanıldılar. Çünkü o beşi kendini getirir. Dürüstlük ise hepsini getirir. Cemil anlamadı. Nasıl yani? Örneğin, üç kağıtçılıkla zengin olursun ama mutsuz, güçsüz, sevgisiz, tanınmayan birisi olabilirsin. Benzer şekilde diğer beşi olmadan sadece güçlü, sadece aşık, sadece mutlu, sadece ünlü olabilirsin. Ayvaz, sadece mutlu olmak hepsini kapsamıyor mu diye sordu. Kendinden hoşnut bir hırsız olursun, fakir, yalnız, güçsüz kalabilirsin diye yanıtladı Raif. Ama dürüstlük farklı. Yeteri kadar dürüst olursan para, güç, mutluluk, aşk, ün gelip seni bulur. Olabilir ama dürüst olup da beş parasız yaşayan nice insan var diye karşı çıktı Cemil. Üç tür dürüstlük var. Doğaya karşı, insanlara karşı, kendine karşı. Bu üç tür dürüstlüğe sahip olan ne fakirdir ne halinden sızlanır. İnsanlara karşı dürüst olup da kendine karşı dürüst olmayan nice kişi yaşamda barışamıyor, yalnız ve fakir yaşıyor. Diyojen'in hiçbir şeyi yoktu görünürde. İskender'in ise her şeyi vardı. Aslında hangisi daha zengindi? Kendi tercihiyle hiçbir şeyi olmayan belki de her şeye sahiptir bu dünyada. Diyojen'in fakir bir gariban olduğunu söyleyebilir misin? İskender mi kandırıyordu kendini ve herkesi yoksa Diyojen mi? Üç tür dürüstlüğe sahip olan ya herkesin gözünde zengindir ya kendi gözünde fakir değildir. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Cemil ile Ayvaz evet anlamında başlarını salladılar. Emin misiniz? Her şeye itiraz edenler de, her şeyi kabul edenler de bir dürüstlük ayarı yaptırmalılar bence, dedi Raif. Eve geldiklerinde Cemil, Yakupoğlu'nun Varoluş, Ahlak ve Ölüm kitabının yanına ahır kapılı Ayaş Ahmet'in Yaşamın Kerteriz Defterleri, Dürüstlük Üzerine adlı defterini koydu. 21. O pazartesi tuhaf bir şey oldu. Bütün gün yine ciddi bir iş yapmadan geçmişti Güven Ticaret'te. Çıkışa yakın şeflerden birisi Cemil ile Ayvaz'ın yanına geldi. Bugün biraz geç çıkacaksınız. Fabrikanın arkasındaki depoda silah talimi var dedi. Ayvaz herkes mi diye sordu.